Ustam ve Ben, Elif Şafak, 45. Ayrım. Hakikati dedi Davut, ateşten sıçrayan kor parçası gibi fırladı kelime dudaklarından. Sultan ve dal kavukları bir kabir mabedini rahatça seyredebilsinler diye evlerinden edildiklerini anlattım onlara. Bir an durdu Davut, eskilere gitti zihninde. Nikola da sen de o kadar saftınız ki, o çocukları ben ayarladım. Sizi muhakkak evlerine götürmelerini tembihledim. Duygulanacağınızı biliyordum. Sırf ustaya tepki duyalım diye Cihan titriyordu. Üstada ihanet ettin. Davut üzgün bir bakış attı. O sana göre öyle. İşleri alt üst etmek için elinden geleni ardına koymadın. Bu ihanet değil mi? Niye olsun dedi Davut. Fenalıklar yaptım ama yanlış bir şey yapmadım. Roma'dayken bir tasvir görmüştük hani, hainlik eden havari. Onda hiç mi kendini görmedin? Tasviri hatırlıyorum ama ne ben havariyim ne ustamız peygamberdi. O ana kadar Davud'un çehresinde pek çok duygu görmüştü Cihan, öfke, keder, sitem. Görmediği tek şey pişmanlıktı. Nasıl olur da nedamet hissetmezsin? Benim şerefsizin teki olduğuma inanmak istiyorsun, buyur inan. Davud'un sesi kısılır gibi oldu, tekrar yükseldi. Doğru, ustamıza yalan söyledim. Köyde akrabalarım varmış gibi yaptım, onlara mektuplar yazdım, hileydi. Anlamıyorum. Köyde kimsem yoktu, hepsi katledildi, senin o sultanın tarafından. Kim? Cihan sendeledi, hangisi? Fark eder mi dedi Davud, hepsi bir değil mi? Süleyman, Selim, Murat, baba, oğul, torun. Hepsi de ecdadının yolundan devam etmiyor mu? Ailenin başına gelenlere üzüldüm ama bu yaptıklarını aklamaz dedi Cihan. Sultan Süleyman'dı, madem bilmek istersin. O sene hasat kötüydü, öşürü denkleştiremedik. Herkes kış gelince tası tarağı toplayıp şaha sığınmaktan bahsediyordu. Bizim köy kızılbaş değildi ama gerekirse onlara katılırız diyordu. Yoksulluk canımıza tak etmişti. Şairlerimiz şiir okur, kadınlarımız söylerdi. Sultan bize ders vermek istedi. 10 yaşındaydım. Dışarıda yağmur hafiflemişti. Cihan yakınlardan geçen bir balıkçı teknesinin çıkardığı sesleri işitebiliyordu. Birkaç kişinin kellesini vurdular, kazıklara takıp 3 gün beklettiler. Durmadı isyan. Yenileri asıldı, sallandılar rüzgarda. Hala rüyalarıma girer. O zaman herkes ayaklandı. Geri geldiler, Tekmil köyü yerle yeksan ettiler. Sen nasıl sağ kaldın? Anam beni kilere atıp kapıyı üstüme kapattı. Bekledim. Dışarı çıktığımda gece olmuştu. Cesetlerin üstüne ay ışığı vuruyordu. Kardeşlerim, amcalarım, yengelerim, annem, babam, hepsi. Cihan'ın tekrar konuşabilmesi vakit aldı. Neden anlatmadın ustamıza? Sana yardım ederdi. Sahi mi dedi Davut, hor gören bir nazarla. Üstadın ölüleri hayata döndürdüğünü bilmiyordum. O bakımdan mı benziyordu İsa peygambere? Seni oğlu gibi severdi. Ben de onu baba gibi severdim. Kusurlu bir baba gibi, büyük mimardı. Ama ne zulme karşı tek kelime etti, ne adaletsizliğe. Sen zindanlarda çürürken bile parmağını oynatmadı. İnsaf, ne yapabilirdi ki? Sultana gidip çırağımı salın, aksi takdirde artık sizin için inşaat yapmıyorum diyebilirdi. Aklını mı kaçırdın, anında asarlardı. Şerefli bir son olurdu diye çıkıştı Davut. Halbuki o ne yaptı? Sana sefil, acıklı mektuplar yazdı. Demek biliyordun ha? Cihan'ın yüzü soldu. Mektupları sana emanet etmiş değil mi? Ona mektupları zindana gönderdiğini söyledin ama yollamadın. Benim ustama kızmamı, gücenmemi istiyordun. Söylenenlerin hiçbir ehemmiyeti yokmuş gibi omuzlarını silkti Davut. Onun tek istediği inşaat yapmaktı. Birini bitirip öbürüne başlamak. Peki kim namaz kılacaktı o camilerde? Hasta veya açlar mıydı? Halleri niceydi? Ehemmiyeti yoktu. Her sene çalış çalış. Başka hiçbir şey umurunda değildi. Doğru değil bu. Davut sesini alçaltıp karşısında bir çocuk varmış gibi tane tane konuştu. Sen başka memleketten geldin. Bunları anlayamazsın. Cihan'ın omuzları çöktü. Masallar uyduran tek sen değildin. Ben yetimim. Hindistan'ı görmedim. Hint Şahı'nın elini öpmüşlüğüm de yok. Yalandı bunlar. Davut hayretle baktı. Üstad biliyor muydu? Zannedersem beni koruyordu. Peki ya Fik? Kader işte, dedi Cihan. Allah kesiştirdi yollarımızı. Demek bir ortak yanımız varmış. Yine de sen ben değilsin, dedi Davut. Hayatta iki nevi insan var. Bunu bilir, bunu derim. Bir saadet peşinde olanlar, bir de adalet peşinde olanlar. Sen mesut bir hayat istedin, bense adalet. Farklıyız. Cihan kapıya yöneldi, Davut arkasından seslendi. Nereye gittiğini sanıyorsun? Senin gibi adamın yakınında olmak istemiyorum. Ahmak, gitmene izin verir miyim sandın? O ana kadar Davut'un ona zarar verebileceği aklına gelmemişti. Anlamasına yardım etmek ister gibi Davut dedi ki, haddinden fazla şey biliyorsun. Cihan kapıyı açtı, iki izbandut elleri bellerinde oturuyorlardı. Önünü kestiler ve onu yeniden odanın içine ittiler. Köpeklerine söyle benden uzak dursunlar, diye haykırdı Cihan. Keşke böyle olmasaydı, dedi Davut. Elveda Hintli. Cihan öyle şaşkındı ki bir an kala kaldı. O toparlanana kadar Davut odadan çıkıp gitmişti. Cihan avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Evde sesini işitip ne olduğuna bakmaya gelecek birileri vardı mutlaka. Zevceler, çocuklar, odalıklar. İmdat, yardım edin. Adamlardan biri onu öyle bir itti ki yere yuvarlandı Cihan. Dışarıda bir kuş şakımaya başladı. Şafak söküyordu. Kafasının arkasına sert ve ağır bir şeyle vurdular. Zemin altından kaydı. Her şey karanlığa bürünmeden evvel son işittiği şey o kuşun cıvıltısı oldu. Kendine geldiğinde kafasına bir zırh geçirilmiş zannetti. Çıkarıp atmak istedi ama elleri bağlıydı, ayakları da. Bir yırtıktan etrafına baktı, her şey bulanıktı. Sonradan anladı ki yüzünün üstünde bir şey yoktu. Sağ gözü şişip kapanmış, hareket edemiyordu. Yarı açık sol gözü telaş içinde kırpışarak nerede olduğunu anlamaya uğraşıyordu. Ağzında kan tadı vardı. İtişme esnasında dilini ısırmış olmalıydı. Vücudu dökülüyordu, uzuvlarında sızı, ellerinde ağrı, beyninde zonklama ve en beteri sağ ayağında korkunç bir sancı vardı. Yanağı yanıyordu ama nedenini sonra hatırlayacaktı. Davud'un odadan çıkıp onu muhafızlarının merhametine terk ettiğini hatırladı. Derken her şey durmuştu. Tekrar uyandığında süratle giden bir arabanın içindeydi. İki yanında sağır dilsizler bu kadar çabuk ayılacağını beklemiyorlardı besbelli. Ona vurmaya başladılar, Cihan mukabele etti. Delirmiş gibi. Kapıyı açıp dört nala giden arabadan aşağı attı kendini. Bir hendeğe yuvarlanıp ayağını burktu. Sağır dilsizler onu bulduklarında o vaziyetteydi. Sonrası yine karanlıktı. Etraftaki ağır, ekşimsi havayı içine çektikçe göğsü acıyordu. Kim bilir nerede, salaş bir kulübede sımsıkı bağlanmış vaziyette toprak zeminin üstünde yatıyordu. Tekrar kendinden geçti. Ayıldığında hava o kadar soğumuştu ki dişleri birbirine vuruyordu. Bu arada ya diğer gözü de kapanmış ya da gece inmiş olmalıydı. Çünkü her yer zifiri karanlıktı. Şalvarına ilk defa pislediğinde hissettiği utanç yayılan kokudan beterdi. Daha sonra bunların hiçbirinin önemi kalmayacaktı. Açlığa bir müddet dayanabilirdi ama susuzluk korkunçtu. Susuzluk bir kütüğü lokma lokma yiyen balta gibi etini yontuyordu. Dudaklarını şapırdatıyor durmadan. Koca bir bardak su içtiğini hayal ediyordu. Belki de aklını kaybediyordu. Uzaktan bir yerden dalgalarının sesini duyabiliyordu. İstanbul'un hangi köşesindeydi acaba? Balıklara yem edilen odalıklar geldi hatırına. Tekrar tekrar bağırıp yardım istedi. Hiç kimse yoktu. Çota yanında olsaydı bu kadar kalabalık ve gürültülü bir şehirde böyle yalnız ve sesini kimselere duyuramadan ölmenin garipliğini anlatırdı ona. Cihan'ın bilinci bir gidip bir gelirken vakit ilerliyordu. Istırap nöbetleri arasında sızıp kalıyor, sonra ruhu henüz mağlubiyeti kabul etmiyormuş gibi sıçrayarak uyanıyordu. Koskoca Sinan'a kalfalık yapmıştı. Nereden nereye gelmişti? Böyle sürünerek ölmek için çıkmamıştı o kadar yukarılara. Davud'un onu ölüme terk ettiğine bir türlü inanamıyordu. Fakat ne kadar beklese de ne Davud geldi ne adamları. Cihan sabah mı akşam mı olduğunu bilmiyordu. Kaç gündür burada olduğunu da. Fillerin dört güne kadar susuz dayanabildiklerini duymuştu. Kendisi bundan daha iyisini yapabilir miydi? Sanmıyordu. Rüyasında Mihrimah'ı gördü, bir hanım elinin altında kahkahalarla gülüyordu. İlk karşılaştıkları zamanda olduğu gibi hayat dolu, mutlu bir kızdı. Gel diye fısıldadı elini tutarak. Dünyayı bırak gayrı. Cihan ona doğru gitmeye yeltendi fakat yarı yolda bir şey dikkatini dağıttı. Öbür taraftan bir ses geliyordu. Birileri zorla içeri girmeye çalışıyordu. Bir gürültü işitti. Ahşap üzerinde çalışan delici bir aletin çıkardığı sesti bu. Derken bir esinti geldi. Birileri pencereyi açmış olmalıydı. Kimse yok dedi bir ses. Haydi. Hadi bul şu sandığı. Buralarda olmalı. Ağır bir şey düştü yere küt diye bir adam. Arkasından biri daha. İki hırsız. Cihan'ın varlığından habersiz etrafta dolanmaya başladılar. Yanlarında getirdikleri fener cılız bir ışık veriyordu. İyi, bu koku da ne be? Sıçan ölüsü falan herhalde. Bu boktan yerde hazine olduğuna emin misin? Ulan kaç kez söyledim. Bir şey taşıyordu o iki zebella. Gözlerimle gördüm. Sarhoş gözlerinle mi, ayık gözlerinle mi? Ben ne dediğimi biliyorum ahmak herif. Burada bir şey saklı. Haydutlar, Cihan titredi. Onu dilim dilim edebilirlerdi. Gerçi kaybedecek bir şey yoktu. Her halükarda ölecekti. Kuru, boğuk bir ses yükseldi dudaklarından. Neydi o? Cihan'ın nefesi boğazında hırıldadı. Kim var orada dedi bir tanesi. Sesinden korku damlıyordu. Şayet Cihan bir an evvel bir şey söylemezse, bunu gulyabani sanıp tabanları yağlayacaklardı. İmdat diye yalvarıcısına seslendi Cihan. Kutuların arasında onu bulmaları uzun sürmedi. Cihan sarf ettiği çabadan bitap düşmüştü. Ayıldığında adamlardan biri omuzlarından tutmuş, dut ağacı silkeler gibi silkeliyordu onu. Öteki adam bu usulü beğenmemişti. Ne yapıyorsun be? Zavallıyı yeterince marizlemişler zaten. Ayıltmaya çalışıyorum. Ha aferin. Yaradana iyice yaklaştı sayende. Sen ayılt o zaman. Git biraz su getir. Cihan'ın başından aşağı bir kova deniz suyu döktüler. Kesik ve sıyrıklardan giren tuz kemiklerine işledi. Acıyla inledi. Tam o sırada bir başka ses işitti. Aşina bir ses. Lan bir girdiniz buraya bir türlü çıkamadınız. Ne oluyor orada? Bu herifi bulduk ağam. Birileri iyice hırpalamış garibi. Ayak sesleri yaklaştı. Yahu bu adam susuzluktan ölüyor. Kas kafalılar. Döve döve pestilini çıkarmışlar. Siz de tutup yaralarına deniz suyu döküyorsunuz. Geri çekilin, cani herifler. Bir şişe açıldı. Adam mendilini suyla ıslatarak Cihan'ın dudaklarına bastırdı. Daha diye yalvardı Cihan. Ağır ol birader, acele etme. Kanın, çamurun ve pisliğin altında nasıl bir bahtsızın olduğunu görmek için yüzünü silmeye başladılar. Cihan bir şeyler söylemek istedi ama hali yoktu. Bir kelime etse tükenecek gibiydi. Başı önüne düşüverdi. Hey Allah'ım, getirin şu feneri diye gürledi aynı ses. Allah kafamıza bir şey atsın, e mi? Bizim filbaz bu. Ah bu herif var ya, kuş kadar akıl yok bunda. Buz gibi sulardan çektim aldım yetmedi. Zindanlarda çıktı karşıma, al işte şimdi de çöplükte. Başı hiç mi beladan kurtulmaz bir insanın? Cihan kekeledi. Balaban. Ta kendisi birader. Cihan güldü. Bir delinin kahkahası gibiydi çıkardığı ses. Aklını kaybetmiş bu ağam dedi çingenelerden biri. Balaban itiraz etti. Yok yok dedi şefkatle. Fil kuvveti vardır bizim filbazda. Toparlanır evelallah. İplerini çözüp ayağa kaldırdılar Cihan'ı ama yürümesine imkan yoktu. Mosmor bir et yığınına dönen sağ ayağı şişmişti. İki adam kollarının altına girerek taşıdılar. Dışarı çıkar çıkmaz esen Poyraz cam kırıkları gibi battı tenine. Umurunda değildi, bitmişti. Şu hayatta bir defa daha son sürat dibe doğru giderken, tam öteki tarafı boylamak üzereyken görünmez bir kuvvet uzanıp ensesinden yakalamış, yeniden yukarı hayata çekmişti. Balaban'ın karısı Cihan'ı kanatlarının altına aldı. Yaralarına lapa koydu. Kesiklerine güvercin pisliği sardı. Sabah akşam gırtlandığın aşağı zorla pas rengi bir iksir boca etti. Yanağındaki kesik ne vakit kıpırdasa kanıyordu. Kadının söylediğine bakılırsa dikilmesi gerekiyordu. Söylemekle kalmadı da dikti. Cihan acı içinde böğürürken kadının elleri bir an olsun titremedi. İşini bitirince sevinçle baktı Cihan'a. Artık hatun kısmından yana bahtın açıldı. Yüzü façalı herifler makbuldür. Savaştan döndüm dersin. Savaşa gitmedim ki diye itiraz edecek oldu Cihan. Kuzum nereden bilecekler? Görürsün bak, armut gibi düşerler önüne. Ama ayağının hali fena. Lokman'ı çağırmak gerek. O da kim? Görürsün dedi kadın esrarengiz bir edayla. Seninle işi bitsin, yeni doğmuş gibi olursun Allah'ın izniyle. Aynı gün kısa boylu, dal gibi zayıf bir adam uğradı. Sırtındaki paçavralar ve boynundan sallanan tahta kaşıkla dikkate şayan gelmedi Cihan'a. Nasıl da yanılmıştı. Ayağına şöyle bir baktı şifacı, daha Cihan ne yapacağını sormadan kaşığı hastanın ağzına soktuğu gibi ayağını avucunun içiyle kavradı. Bir anda var gücüyle çevirdi. Öyle bir feryat etti ki Cihan, Çingene kampındaki bütün çocuklar korkuyla analarına sokuldu. Lokman kaşıktaki diş izlerini gösterdi sonradan. Cihan'ınkinden başka izler de vardı. Bunların hepsi kırık çıkık mıydı diye sordu Cihan yeniden konuşabildiğinde. He ya, bir de doğum yapan kadınlar, onlar da fena ısırır. Sonra tembihledi. Gözün sidiğinde olsun. İdrar altın sarısı, dördü kırmızı, üçü yeşil ve ikisi siyahımsı olmak üzere 15 farklı tona bürünebilirdi. Şifacı dediğin hastaya bakarak vakit kaybetmezdi. İdrarını tetkik ederek anlardı derdini. Adamın ısrarı üzerine bir kaba işedi Cihan. Adam kaptaki mayıyı çalkalayıp kokladı, parmağını idrara batırıp sonra ağzına götürdü. Dahili uzuvlarda bir kanama yok dedi. Biraz istiska var, kara sevdaya meyyalsin, onun haricinde iyisin. Bu şekilde dikilmiş, düzeltilmiş, yıkanıp paklanmış olarak yatağa yatırılan Cihan iki gün kesintisiz uyudu. Üçüncü gün uyandığında yanı başında oturmuş, bir yandan sepet örerek ona göz kulak olan Balaban'ı gördü. Hoş geldin birader. Bakalım bir dahaki sefere nereden kurtaracağım seni. Yüzündeki dikişler acısa da güldü Cihan. Filden ne haber dedi Balaban. Çota öldü. Hay Allah, üzüldüm be. Sessizleştiler. İlk konuşan Cihan oldu. Sence hayvanlar cennete gider mi? İmamlar gitmez diyor. Yahu onlar ne anlar hayvanlardan? Çiftçilere sor. Çingen taifesine sor. Kim hayvanlarla yaşarsa ona sor. İmamlar nereden bilsin? Sen tasalanma. Cennete gidince ben Allah'a derim. Çotaya bir güzellik yapması için yalvarırım. Cihan sırıttı. Hırsızlık yaparsın, içki içersin, kumar oynarsın, rüşvet verirsin. Kadınlara kızıp mallarını yağmalarsın. Yine de cennete mi gideceksin? He ya dedi Balaban. O softa bozuntularına bakıyorum. Sonra kendime diyorum ki, şayet bu herifler gidiyorsa ben haydi haydi giderim. Böyle tartıyorum günahlarımı. Balaban iç çekti. Yazık, babasını tanıyamayacak. Kim? Filin oğlu. Ne? Çotanın çocuğu mu oldu? Taço. Doğru. Yahu ne sandın? O kadar aşına fişnenin bir neticesi olmaz mı? Zavallı Gülbahar'ın gebeliği hiç bitmeyecek gibiydi. Evet dedi Cihan başını sallayarak, hamilelikleri biraz uzun sürüyor. Uzun mu? Sonsuz. Ne isim verdiniz yavruya? Sen bana bir şey anlatmıştın. Kainatı dört fil taşırmış hani, hatırlıyor musun? Şayet içlerinden biri kıpırdanırsa deprem olurmuş. Yeni bir sepete başladı Balaban. Yavruya Penç adını verdim. Beş demek. Dörtten biri. Olur da fire verirse yardıma gelsin diye. 45. ayrımın sonu sayfa 441, devamı 46. ayrımda.